Dördüncü ayrım. Bostancı örgütü. Kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu genç kadının. Günler öncesinden hazırlıklara başlamıştı bu kaçınılmaz görev için. Önce evdeki bayrağını özenle ütülemiş, sonra onu küçük bulup daha büyüğünü almak için dükkan dükkan dolaşıp bayrak aramıştı. O güne kadar da bayrak nerede satılır diye hiç düşünmemişti. Bayramlarda ya da milli maçların oynanacağı günlerde caddeler bayrakçıdan geçilmezdi. Ama şimdi yoktu işte. Sadece Tahtakale'de bulabilirsiniz aradığınızı dedi mahallenin eczacısı. Ama neden acele ediyorsunuz? Gideceğiniz yerde zaten yüzlerce bayrakçı satıcısı olacak. Oradan alırsınız. Önce iyi fikir gibi geldi eczacının söyledikleri. Sonra ama yolculuk sırasında marş söylerken bayrak sallamanın da keyfi başka olur diyerek Bostancı'dan kalkıp üşenmeden Tahtakale'ye kadar gitti. Mail grubundaki arkadaşlarıyla ortak bir otobüs tutup gitmekti niyetleri. Ama ben de geliyorum diyenlerin sayısı bir anda o kadar arttı ki 3 otobüsü dolduracak sayıya ulaştılar. Bu ilgi daha da heyecanlandırıyordu genç kadını. Adam başı gidiş dönüş 100 liraya anlaştılar otobüs firmasıyla. Bostancı iskelesinin önünden hareket edecekler, bir gün sonra da aynı yerde ineceklerdi. Tahtakale tam bir bayrak cennetiydi. Sadece kendisi için değil, başka isteyen de olur diye saplı 10 bayrak satın aldı. 20 tane de bayraklı şapka. Ayrıca kendisine bayrak desenli kırmızı boğazlı bir kazak. Tam dükkandan çıkıyordu ki annesinin niye bana da kazak almadın diye sitem edeceğini düşündü. Bir kazak da ona aldı. Yol boyunca söyleyecekleri marşların sözlerini internetten bulup çoğalttı. Grup üyelerinin birbirlerini kolay bulmaları için kırmızı beyaz kurdelelerden 150 tane kol bandı yaptı. Boğaz içinden sınıf arkadaşı Zehra ile birlikte büyük bir Amerikan bezini masaya yayıp kartondan kestikleri şablonlarla kocaman bir Bostancılı Atatürkçüler pankartı hazırladı. Sonra gruba bir e-posta attı ve yolda yemek molası verir miyiz yoksa ben herkes için kumanya yaptırayım mı diye sordu. Çoğunluktan bir an önce gidelim, kumanya iyi fikir yanıtı geldi. İskele meydanındaki Marmaris büfeye tanesi 5 liraya jambonlu, kaşarlı, domatesli, biberli 150 tane sandviç yaptırdı. Tabii ki 50'si kepekli. 150 tane de ayran aldı. Atatürk çıkartmalarını kumanya paketlerine tek tek yapıştırdı. 63 yaşındaki annesi Semra Hanım da boş durmadı bu arada. 30 yıldır kıyıp da atamadığı hayat bilgisi kitaplarından kestiği Atatürk fotoğraflarıyla ve gazete küpürleriyle özgün dövizler hazırladı. Kızının taşıması için hazırladığı döviz özeldi. Anamı da alıp geldim. Mitingden birkaç gün önce ev resmen örgüt evine döndü. Bir yanda bayraklar, pankartlar, dövizler, diğer yanda kumanyalar, kol bantları, kırmızı beyaz saç bantları. Semra Hanım bu coşkulu hazırlığı ölümsüzleştirmek için geçen yıl gittikleri Amsterdam turu sırasında aldığı dijital makineyle fotoğraflar çekti. Ana kız o güne kadar hayatlarında bir kez bile eyleme katılmamıştı. Gerçi genç kadın Fransa'da master yaparken çeşitli eylemlere tanık olmuştu. Ama bakıp geçmişti. Boğaziçi'nde okuduğu yıllarda ise zaten dünyadan haberi yoktu. Paris'ten döndükten kısa bir süre sonra büyük bir bankada yazılım geliştirme sorumlusu olarak sabah 8.30, akşam 5 çalışmaya başlamış. Ama yola dayanamamıştı. Bostancı'dan iki telliye servisle gidip gelmek günde 4 saatini alıyordu. 2 yıl kadar çalıştıktan sonra bölüm müdürüne bir teklif götürmüş ve dışarıdan proje bazında çalışayım demişti. Zaten evinde yeterli donanım vardı. Sadece gelirinin azalmasından endişe ediyordu. Ama bunu da göze almıştı. Home office çalışmaya başladıktan sonra başka finans kuruluşlarından da siparişler gelmeye başlamıştı. Böylece hem yollarda sürünmekten kurtulmuş hem de geliri beklemediği kadar artmıştı. Mutluydu. İki derdi vardı sadece. 34 yaşına gelmişti ve hala bekardı. Okul yıllarında birkaç çocukla çıkmıştı. Ama kiminin tipini beğenmemişti, kimini boş bulmuştu. Beğendikleri de onunla ilgilenmemişti zaten. Aşkla Paris'te tanışmış, yakışıklı bir Fransız doçente gönlünü kaptırmıştı. Ama bir yıla yakın süren ilişkiden sonra adamın bir karısı ve 3 çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. İkinci derdi de ülkesinde yaşananlardı. Kesinlikle milliyetçi falan değildi. Sadece doğduğu, büyüdüğü bu toprakları seviyor ve ülkesinin geleceği için kaygılanıyordu. İstese dünyanın her yerinde çok rahat ve bol para kazanarak yaşar, keyfine bakardı. İktidardakiler bugüne kadar görülmemiş işler yapıyor. Ülkeyi resmen din devletine doğru sürüklüyorlardı. Mecliste sahip oldukları sandalye sayısı istediklerinin çoğunu yapmalarını sağlıyordu. Pervasızdılar bir de. Ne mahkeme tanıyorlardı ne kadı. Yargı kararları lehlerinde ise sesleri çıkmıyordu. Ama aleyhlerine bir karar çıktığında yargıdan kötüsü yoktu. Demokratik yöntemlerle bu gidişe dur demenin, bunun için sokağa dökülmenin zamanı gelmiş de geçiyordu. Yoksa olacağı belliydi. Bilmem kaçıncı kez darbe. Bu yağmurdan kaçarken doluya tutulmak demekti. O yüzden duruma el koymak gerekiyordu. İşte bu duygularla doluyken Tan Doğan'da Cumhuriyet mitingi yapılacağını duydu. Yüreği sevinçle doldu. Tam zamanı diye düşündü. İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya tek başına gitme fikri ise ürkütüyordu genç kadını. Keşke yanında birileri daha olsaydı. Çoğuyla uzun zamandır görüşmediği geniş bir arkadaş grubu vardı ve düzenli olarak mailleşiyorlardı. Ama onların böyle bir öneriyi küçümsemelerinden çekiniyordu. Ne de olsa çoğu enteldi. Tam ne yapacağına karar veremez hale gelmişti ki Zehra'nın grubu attığı Tan Doğan'da buluşuyoruz başlıklı maili gördü. Bu maili diğer arkadaşlarından gelen başka mailler izledi. Önce var mı gitmek isteyen lafı dolaştı. Sonra hiç hesapta yokken tam 146 kişi oldular. Son anda annesi neden evde oturacakmışım? Hem senin haberin bile yokken ben o mitinge gitmeye karar vermiştim de sana söylememiştim. İster götür ister götürme. Ben gidiyorum diye tutturunca sayı 147'ye ulaştı. Bostancı Deniz Otobüsleri iskelesinin önü karnaval yeri gibiydi. Otobüsler sözleştikleri saatten de önce gelmiş, çevre bir anda kokoreççilerle, köftecilerle, bayrakçılarla, simitçilerle dolmuştu. Nereden duymuşlardı, nasıl bu kadar kısa sürede koşturup gelmişlerdi, şaşırmamak elde değildi. Her yönden bir eski arkadaşı çıkıyordu. Bostancı meydanı bir anda kırmızı beyaza bürünmüştü. Bazı arkadaşları bırakacak kimseleri olmadığından değil, sırf bu coşkuyu yaşasınlar diye 4-5 yaşlarındaki çocuklarını bile getirmişti. Annesinden daha yaşlı anneler, babalar vardı. Herkes büyük bir özlemle ve sevinçle kucaklaşıyordu. Cumhuriyet yolcularının listesi genç kadındaydı. Kaptanlar gidelim artık yol zaten çok kalabalık olacak. Sadece İstanbul'dan 3000 otobüs kalkıyor diye sızlanmaya başlayınca otobüslerden birinin basamağına çıktı ve tek tek isim okumaya başladı. Adı okunan piyango çıkmış gibi sevinerek otobüsüne biniyor, muhabbete içeride devam ediyordu. Yarım saat sonra yoldaydılar. Geleceğim deyip de gelmeyen yoktu. Hatta 4 kişi de fazlaları vardı. Evde kalmayı kabul etmeyen anneler. Kucaktaki çocuklar hariç tam 151 kişiydiler ve her otobüsün 4'er tane ayakta yolcusu vardı. Tabii ki en genç olanlar. Otobüsler Bolu'ya kadar mola vermedi. Mola yerine kadar da kimse koltuğuna oturmadı. Herkes ya ayakta ya da koltuklarında dizlerinin üzerinde duruyor, marşların ardı arkası kesilmiyordu. Genç kadının dağıttığı kol ve saç bantları havada daireler çizerek sallanıyordu. Söylenecek marş konusunda kararsızlık yaşandığında kimin başlattığı bile belli olmayan sloganlar camları titretiyordu. Bolu'daki tuvalet molası sırasında İstanbul'dan, İzmit'ten, Yalova'dan, Edirne'den, Tekirdağ'dan gelen diğer Cumhuriyet yolcularıyla buluştular. Yol üstündeki bütün tesisler tarihi bir gece yaşıyordu. Hemen hepsinde birbirlerini hiç tanımayan insanlar farklı farklı otobüslerden inip birlikte halay çekiyor, marşlar söylüyordu. Hele sıra İzmir'in dağlarında diye başlayan marşa gelmiyor muydu? Bütün yaşlı Cumhuriyet yolcuları her defasında ağlamaya başlıyordu. Moladan sonra otobüslere binerken karar aldılar. Uyuyacaklardı. Coşkulu ama yorucu bir gün onları bekliyordu. Miting sırasında daha yüksek sesle bağırabilmeleri ve seslerini tüm dinci sağırlara duyurabilmeleri için güçlü olmaları gerekiyordu. Yurdun dört bir yanından gelen otobüsler, minibüsler, özel otomobiller sabahın ilk ışıklarıyla Ankara'ya ulaştıklarında bir sürprizle karşılaştılar. Polis yolları tutmuş, kent merkezine girmelerine izin vermiyordu. Bu kriz uzun sürmedi. Çünkü polis böylesine taşkın bir halde gelen otobüs selinin önünde çok da fazla duramayacağını anladı. Polislerin otobüs kaptanlarına gösterdikleri park yerine vardıklarında içlerine inanılmaz bir sabırsızlık duygusu kapladı. Çünkü miting alanına ulaşmak için bir saatten fazla yürümeleri gerekiyordu. Gençlerden biri gruptaki yaşlıların bu kadar uzun süre yürüyemeyeceğini, bu kalabalıkta takside bulamayacaklarını, otobüste beklemelerinin daha doğru olacağını söyledi. Sen misin bunu söyleyen? Kızılca kıyamet koptu. Annelerin, babaların hiçbiri bu saçma öneriyi kabul etmedi. Hedefi oldukları bu aşağılamanın verdiği güçle de kortejin en önüne geçtiler ve Bostancılı Atatürkçüler pankartını açıp yürümeye başladılar. Tan Doğan'a ulaştıklarında mitingin başlamasına daha 2 saat vardı. Ama meydan şimdiden dolmuştu. Kaybolmaları durumunda buluşmalarını sağlamak için hazırladıkları kol ve saç bantlarının hiçbir işe yaramayacağını gördüler. Çünkü hemen herkesin kolunda, boynunda, başında benzer bantlar vardı. Bunun üzerine kol kola girdiler ve dağılmaları durumunda buluşacakları noktayı belirlediler. Herkes büyük bir mutlulukla etrafına bakıyor, toplanan kalabalığın sayısını hesaplamak için birbirinden ilginç yöntemler geliştiriyordu. O sırada içlerinden biri mitingde kimler konuşacak acaba diye sordu. Bu sorunun yanıtını sadece Bostancılı Atatürkçüler değil, mitinge katılanların büyük bir çoğunluğu bilmiyordu. Önemli olan mitingi düzenleyenler ya da konuşacak olanlar değil, mitingin kendisiydi çünkü. Binlerce mitinge ev sahipliği yapan Tan Doğan, bugüne kadar böylesine coşkulu kalabalığı bir arada görmemişti. Marşlar büyük bir uyum içinde söyleniyor. Herkes miting tertip komitesinin belirlediği sloganlardan başka slogan atmamaya özen gösteriyordu. Meydanın her tarafında başka bir cümbüş vardı. Üniversiteli gençler bir köşede kendi şovlarını yaparken başka bir yerde yerel giysileriyle gelen efeler türkü söyleyip zeybek oynuyorlardı. En küçük bir itişme kakışma yaşanmıyor, kazayla birbirlerine çarpanlar karşılıklı olarak özür diliyordu. Susayana su, acıkana simit bulunuyordu bir çırpıda. Herkes düğüne gider gibi giyinmişti. Hele emekli beylerin ve hanımların zarafetlerine diyecek yoktu. Meydanın çevresindeki apartmanlarda oturanlar, tuvalet ihtiyacı duyanları evlerine kabul ediyor, fırsat buldukça da balkonlarına çıkıp coşkuya ortak oluyorlardı. Bu insan seli mitingin ardından Anıtkabir'e aktı. Aynı saygı, aynı düzen, aynı şıklık burada da sürdü. Hatta doruğa ulaştı. Bu miting halkın bazılarının sandığı kadar koyun olmadığının ilanıydı. Aradan aylar geçti. Tan Doğan'daki milyona, Çağlayan'daki, İzmir'deki, Manisa'daki, Çanakkale'deki, Samsun'daki milyonlar eklendi. Her mitingde iktidara verilen mesaj biraz daha netleşti. Ne şeriat ne darbe. Tam bağımsız, demokratik Türkiye. Genç kadın ve annesi Bostancılı Atatürkçüler grubuyla birlikte Tan Doğan'dan sonra Çağlayan'daki ve İzmir'deki mitinglere de katıldı. Üstelik grup daha da kalabalıklaşmıştı. Sadece birlikte mitinglere gitmekle kalmıyor, ülkedeki gerici ve bölücü tırmanışa dikkat çeken köşe yazarlarını, ilginç olayları, haberleri birbirleriyle paylaşıyorlardı. Bu arada polisin Ümraniye'deki bir evde bulduğu bombalardan sonra Ergenekon terör örgütü soruşturması başladı. Neredeyse her 10 günde bir büyük baskınlar yapılıyor. Onlarca gazeteci, yazar, emekli asker, sendikacı, akademisyen sorgusuz sualsiz gözaltına alınıyordu. İlk dalgada tutuklananlar bir yıldan fazladır serbest bırakılmadıkları halde hakim karşısına bile çıkarılmıyordu. Çünkü ortada iddianame bile yoktu. Ülkedeki tüm muhalifler gergindi. Herkes cep telefonu kullanmaktan korkar hale gelmişti. Yaşlı bir başyazarın da bir şafak operasyonuyla gözaltına alınması, soruşturmayı yürüten savcılarla ilgili kuşku ve tartışmalara yol açtı. Dinci devlete gidişin önünde düne kadar en büyük engel olarak görülen yargının en azından bir bölümü iktidarın güdümüne girmekle suçlanıyordu. Güven sıfırdı. Bostancılı Semra Hanım, Olağan hale gelen bu operasyonlardan birinin gecesinde ağır hasta olan, yaşamını hastalarına ve kızların okumasına adayan bir profesöre yapılan büyük saygısızlığı televizyondan endişe içinde izledi. Kızına döndü ve "İster misin bir gün gelip bizi de alsınlar?" dedi. "Aman anne, ne kadar vesveselisin. Sıra seninle bana gelinceye kadar haberlerden sonra her zamanki gibi günün dizisini seyrettiler, çaylarını içip meyvelerini yediler ve yattılar." Semra Hanım bütün gece dönüp durdu. İçinde garip bir huzursuzluk vardı. Yıllardır ana kız huzur içinde yaşıyor, kimseye yük olmuyorlardı. Ama bu ülkede çevrilen film pek de mutlu sonla bitecekmiş gibi görünmüyordu. Başucundaki gazeteyi aldı, bütün köşe yazarlarını gündüz okuyup bitirmişti. Sırf uykusu gelsin diye ekonomi sayfalarına göz gezdirdi. Tam dalmak üzereydi ki kapı zili aralıksız çalmaya başladı. "Hayırdır inşallah" diyerek yataktan fırladı. Kızının odasına koştu. O da uyanmıştı. Üstlerine sabahlıklarını geçirip kapıya yöneldiler. Genç kadın gözetleme deliğinden baktı, bembeyaz oldu. Annesine dönerek "geldiler" diyebildi. "Kim geldi?" diye endişeyle sordu Semra Hanım. "Polisler." Bir an ne yapacaklarını bilemediler. Kadın şaşkınlığını atlatıp zincirli kapıyı araladı. Gördüğü sivil elbiseli adama sordu. "Buyurun, polis arama yapacağız." Genç kadın tekrar annesine döndü. "Ne yapacağız?" dercesine baktı. Semra Hanım eliyle aç işareti yaptı. Zinciri çıkarıp kapıyı açmasıyla birlikte hol polislerle doldu. Üzerinde polis yazılı gömlek giyen bir kameraman da çekim yapıyordu. Semra Hanım kameramanı görünce telaşla saçlarını düzeltti. Kuruyan dudaklarını diliyle ıslattı. Önü açık kalmış mı diye sabahlığını kontrol etti. Evin her yeri didik didik arandı. Genç kadının hayatını kazandığı bilgisayara, yazıcıya, CD'lere, boynundan çıkarmadığı Atatürk kolyesine, Semra Hanım'ın Amsterdam turunda aldığı fotoğraf makinesine, evdeki tüm fotoğraflara, hatıra defterlerine, yıllar önce yazılmış mektuplara, mitinglerden önce yaptıkları pankarta ve dövizlere, bayraklı şapkalara, kazaklara, kırmızı beyaz kol ve saç bantlarına el konuldu. Semra Hanım, İki kadın polisin arasında giden bilekleri kelepçeli biricik kızına bakarken yığılıp kaldı. Genç kadın Beşiktaş Adliyesi'ndeki gözetim odasındaydı. Oturduğu banka baktı ve kim bilir daha önce kimler oturdu diye düşündü. Biraz sonra dünyaca ün kazanmış savcının karşısına çıkacaktı. Emniyette 3 gün kalmış, 3. günün sonuna kadar da kimse ne bir şey söylemiş ne de bir şey sormuştu. Adliyeye sevkine sadece birkaç saat kala, lütfedip beyaz ışıklı bir odaya aldılar. Karşısında duran 2 polisten iri yarı olanı bir kağıt uzattı. "Oku ve imzala." Okudu, imzalamadı. "Sen bilirsin pis darbeci. Örgütün Bostancı Şubesi'nin sorumlusu ve yöneticisi olduğunu biliyoruz," dedi polis. İsnat edilen suç, hükümeti yıkmaya teşebbüs için kurulan terör örgütüne üye olmak, halkı galeyana getirmek vesaire vesaireydi. Kanıtlar ise Tandoğan mitingi öncesinde ve sırasında Semra Hanım'ın evde, Bostancı iskelesinde, Bolu'daki mola yerinde, mitingde çektiği yüzlerce fotoğraf ile MSN'deki grup yazışmaları. Bostancılı Atatürkçüler pankartı, telefon dinlemeleri, ay yıldızlı şapkalar, kırmızı beyaz iplerdi. Yazman kimlik tespiti yaparken savcı başını masasının üstündeki evraklardan kaldırmadan bekledi. Sonra yine başını kaldırmadan mırıldandı. "Suçunuz sabit görünüyor. Anlatacağınız bir şey var mı?" Her şeyi olduğu gibi anlattı. Ama savcının ikna olmak gibi bir niyeti yoktu. Mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Cezaevi arabasına konulurken adliyenin girişindeki bayrağa takıldı gözleri. İlk kez ağladı. Genç kadın annesinin sayıklama sesiyle uyandı. Koşarak yan odaya geçti. Semra Hanım ter içindeydi. Yatağın kenarına ilişti. Annesinin yüzünü, saçlarını okşamaya başladı. "Uyan annem, kabus görüyorsun, uyan." Sırt üstü yatan yaşlı kadın gözlerini açtı. Kendisine gülerek bakan kızını gördü. Derin bir oh çekti. Rüyaymış diye şükretti. Kız annesinin yanına uzanıp sevgiyle sarıldı. "Atalım kızım," diye mırıldandı annesi. "Hepsini atalım." "Neyi?" "O kol bantlarını, pankartı, yazıları, fotoğrafları, her şeyi." Genç kadın kalkıp perdeyi araladı. Yine ne kadar çok bulut vardı.